Aydım 8, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 65. 17 Kasım 1914. Trabzon güzel bir sonbahar sabahı yaşıyordu. Hava ılık güneşliydi, rüzgar belli belirsiz esiyor. Açık denizden kente doğru ilerleyen savaş gemilerinin bacalarından savrulan dumanlar ağır ağır, isteksiz gökyüzüne yükseliyordu. Trabzon'un Türk halkı kıyıya birikmiş, yaklaşan irili ufaklı gemileri kıvançla seyrediyordu. Sevindirici haberi duyan sabah sabah kıyıya koşmuştu. Karadeniz'i yeniden Türk gölü yapan donanmaydı gelen. Donanmanın 3 hafta önce yaptığı baskın büyük bir zafer olarak yansıtılmış, Rus donanmasının yok edildiği inancı halk arasında yerleşmişti. Yüzyıllardır zaman zaman Rus savaş gemilerinin saldırısına uğrayan ve atadan oğula aktarılan öykülerle topa tutulma korkusunu yüreklerinde duyan Trabzonlular artık rahat soluk almışlardı. Kıyıya yığılmaları biraz da şükran borçlarını ödemek içindi. Halk coşkuyla bağırmak, denizcileri bağırlarına basmak için sabırsızlıkla bekliyordu. İskele'deki kalabalık arasında denizi gözleyen Rizeli Hamdi Demirkol arkadaşını dürttü. ''Haçan Yavuz'u gördüm deyusun, hancısı durdu, ne bağ?'' ''Baştan Karacalı'yılar, seçemedim.'' Konuşmaya tanık olan yaşlı bir denizci söze karıştı. ''Yavuz Hamidiye'den büyük derler, doğru mudur dedikleri da?'' Hamdi'nin arkadaşı bilgiç bilgiç başını salladı. ''Oy çözünü sevdim. Hamidiye'nin lafı mı olur? Geçmiş ay İstanbul'daydım, anlayamıyorsun. Donanma çeçit yaptı ki anlatmaya sığmaz. İlla göreceksin. Hamidiye ne dur ki? Yavuz'un yanında kayuk gibi kalayır. Sonra efendime söyleyeyim, Yavuz'un Alman kaptanı gitmiş padişah efendimizin elini öpmüş. Hayır duasını almış, Müslüman olmuş. Demiş ki ben cayri hak yolunu seçtim, emrinizi bekleyirim.'' Yaşlı denizci memnun gülümsedi. ''Çordun mu büyük Allah'ın işine? Allah alemen kaptana doğru yolu göstermiş ki cihat için dövüşe. Yüksek ilmini hak yoluna kullana.'' Aynı saatlerde Trabzon valisi ve yüksek rütbeli subaylar içlerinde yaşanan kuşkuyu yenmek için telgrafla İstanbul ile bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Donanma kenti ziyarete gelecek olsa İstanbul'dan haber gelir, ağırlanması için hazırlık yapılması istenirdi. Böyle bir emir gelmediğine göre bu ziyaret olamazdı. Belki donanma Karadeniz'e çıkmış, Rus limanlarını yeniden topa tutmuş, dönüşte Trabzon'a uğramak istemişti. Gözetleme yapan subaylar gelenlerin 6 zırhlı, 2 kruvazör ve 12 muhrip olmak üzere, dipnot, o günlerin savaş gemileri sıralaması şöyledir: 9000 tonun üstündekiler zırhlı, 3-5 bin ton arası kruvazör, 3-800 ton arası muhrip olmak üzere 20 parçadan oluşan bir filo olduğunu saptamışlardı. Osmanlı donanmasında ise zırh olarak 4 gemi vardı. Durum anlaşılmıştı. Gelenler Rus gemileriydi. Trabzon açık kent ilan edildiğinden Rusların uluslararası kuralları hiçe sayarak topa tutacakları pek sanılmıyordu. Kötü haber bir anda yayıldı. Kıyıda iskelede bekleyen halk birden can derdine düştü. Herkes sığınacak bir yer aramaya koyuldu. Rus savaş gemileri hiçbir uyarıda bulunmadan saat 7.45'te ateş açtı. Açık kent ilan edilmiş bir yeri uzun uzun bombardıman etmenin hoş olmayacağını düşünmüş olacaklar ki, bir saat kadar kuru sıkı ateş ettikten sonra Giresun yönünde gözden kayboldular. Hasar umulandan az olmuştu. Askerlik şubesinin bir odası, liman idaresinin çatısı, postane karşısındaki bir Hristiyan evi, Düyun-u Umumiye'nin deposu, 3 büyük dükkan, bir kahvehane ve Rus konsolosluğunun üst katı yıkılmıştı. Gavur hamamına düşen bir mermi parçası hamamın bacasını uçurmuş, paniğe kapılan yarı çıplak kadınlar sokağa dökülmüşlerdi. Bombardımanda 2 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ünün Rus konsolosluğu personeli oluşu dikkati çekiyordu. Açık kent olduğundan Trabzon'daki Rus konsolosluğu personeli kentten ayrılmamış, uluslararası kuralları çiğneyenler kendi yurttaşlarını yaralamışlardı. Bacası yıkılan gavur hamamı tarihi bir yapıydı. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u alınca kentteki en büyük kiliseyi ikiye bölerek camiye ve hamama dönüştürmüştü. Bu yüzden gavur hamamı olarak anılıyordu yüzyıllardır. Hristiyanlar yani Ermeni ve Rumlar ile Türkler ayrı günlerde hamama girerlerdi. Ayrıca hamam gündüzleri kadınlara, geceleri erkeklere ayrılmıştı. Rus mermileriyle bacasının yıkıldığı sırada hamam sırası Hristiyan kadınlardaydı. Üçüncü ordu birlikleri sabah erkenden ileri yürüyüşe geçtiler. Kuşatma ve kanatlara saldırıdan söz eden emir aslında azap zanzak yönünde bir yarma hareketine yönelikti. Saldırının yönü kuzey doğuya dönük olduğundan saldırı giderek yükselen bir arazide yapılacaktı. Bu durum cepheleri doğuya doğru olan birliklerin yan yürüyüşler yapmasını gerektiriyordu. 11. Kolordu 5 kilometrelik bir yan yürüyüş yaptıktan sonra saldırıya kalktı. Kuvvetli Rus mevzileriyle karşılaştığından saldırı yavaş gelişti. Ağır yitikler vermesine rağmen ilerlemesini sürdürdü ve akşama doğru azapın doğu sırtlarındaki Rus mevzilerini ele geçirmeyi başardı. Kolordu bir yarma hareketi yapamamış, buna karşılık Rus cephesinde 10 kilometre derinliğinde bir girmeyi başarmıştı. 11. Kolordu'nun kuzeyinden saldıran ve bir tümeniyle Rusların kuzey kanadını kuşatacak olan 9. Kolordu hesapta olmayan tersliklerle karşılaştı. Bir tümeniyle Hoşaf üzerinden saldırarak Rusların kanatlarını kuşatmaya niyetlendiğinde Rusların kuzey kanadının Hoşaf'da olmadığı ve cephenin kuzeye doğru uzadığı anlaşılmıştı. Ruslar kuzey kanatlarını Hoşaf'ın 6 kilometre kuzeyine dek uzatmışlar ve bundan kimsenin haberi olmamıştı. Hoşaf'ın hemen kuzeyinden Rusların gerilerine sarkacak olan 2. Nizamiye süvari tümeni de bu durumda uzatılan cepheye çatmış, böylece kuşatma planı suya düşmüştü. Aras Irmağı güneyinde bulunan 33. tümen de beklenen felakete uğradı. Tümen saldırıya katılmak için kuvvetinin bir bölümünü ırmağın kuzeyine geçirmişti ki Rus süvarilerinin ağır saldırısıyla karşılaştı. Dün gece kaçan Ermeni erlerden Türk cephesinin en zayıf kesimini öğrenen Ruslar 33. tümen üstüne çullanmışlardı. Artan baskı altında gerilemeye başlayan tümen bir yandan da ırmağı geçen savaşçılarını geri getirmeye çalışıyordu. Irmaktan geri geçiş panik içinde oldu. Birçok savaşçı ırmağın buzlu sularında kayboldu. Sonuçta 33. tümen yüz veren ardı çizgisine dek geri çekilmek zorunda kaldı. İhtiyat süvari kol ordusu ise hiçbir faaliyet gösteremedi. Önceki günlerde dağıla dağıla savaşçı sayısının %95'inden fazlasını yitiren bu kol ordu, iskeletinden Aras'ın güneyinden Rus cephesi gerilerine sarkması istenmişti. Kol ordu ise Rusların uzaklarında dolanıp durarak akşama etti. Aşiret alayından bugüne dek kaçmadıkları için kendilerine güvenilenler de savaşmaya niyetleri olmadığını göstermişlerdi. Tarihe Azap Savaşması olarak geçen bugünkü çarpışmalar kesildiğinde Türk ordusunun az da olsa bir başarı sağladığı ortaya çıkmıştı. Aras Irmağı güneyindeki gerilemeye karşılık Rus cephesinin orta kesiminde 10 kilometrelik bir girme yapılmıştı. Bu girmeyi bir yarma haline getirmek için yedek kuvvetlere ihtiyaç vardı. Hasan İzzet Paşa'nın elinde böyle bir yedek kuvvet yoktu. Üstelik Rusların cepheye yeni destek birlikleri getirdikleri kesinlikle anlaşılmıştı. Yarın yapılacak saldırıyla girme genişletilse bile ordunun iki kanadından kuşatılması ihtimali vardı. Bu nedenle Hasan İzzet Paşa saldırıyı ileriye götürmemeye karar verdi. Dipnot, bazı tarihçilerin 2. Köprüköy Savaşması olarak adlandırdıkları Azap Savaşması ayrı bir inceleme konusu olabilecek niteliktedir. Amacımız dışında kaldığından genel bilgi vermekle yetiniyoruz. Enver Paşa rahatsızdı. Ayağındaki çıban nedeniyle doktorlar birkaç gün yatağından dışarı çıkmamasını önermişlerdi. Yaşamının en önemli günlerinde yatağa bağlanıp kalmak zorunda oluşuna üzülüyordu. Bir bakıma belki de iyi olmuştu evinde kapalı kalması. İç dünyasına kapanmak ve yeni yeni hayaller kurmak için bu bir fırsattı. Aklı fikri Almanların kışkırttığı fetihlerdeydi. Kafkasya'ya, İran'a, Orta Asya'ya doğru uzanarak büyük bir Türk hakanlığı kurmak, Mısır'ı İngilizlerden alarak kurulacak hakanlığın topraklarına katmak. Kafasından geçenleri uygulamaya koymak için Cemal Paşa'ya haber gönderdi, evine çağırdı. Görüşmek istiyordu. Cemal Paşa gelince yatağında karşıladı onu. Kısa bir sohbetten sonra sözü çağrışının nedenine getirdi. Cemal Paşa, İngilizleri Mısır'da kıstırmak için Süveyş kanalına bir saldırı yapmak istiyorum. Böylece İngilizleri Avrupa cephelerine yolladıkları Hint birliklerini Mısır'da tutmaya zorlamış olacağız. Aynı zamanda Çanakkale boğazına çıkarma yapmak için kuvvet toplamalarını önleyeceğiz. Cemal Paşa aylardır sözü edilen Mısır seferinin başlamak üzere olduğunu anlamıştı. Enver Paşa'nın bu konuda kararlı olduğu anlaşılıyordu. Baş başa konuşmak istemesi bundandı. Enver Paşa sözlerini sürdürdü. İki aydır Suriye'de hazırlık yaptırıyorum. Mersinli Cemal Paşa komutasındaki 8. Kol Ordu'yu bu sefer için ayırdım. Almanlar bu işe büyük önem verdiklerinden Yarbay von Kress'i seferin kurmay başkanlığına atadım ve Şam'a gönderdim. Ona asıl görevinin kanala yapılacak saldırının hazırlıklarını yapmak olduğunu söyledim. Ayrıca yaverim Yarbay Mümtaz Bey'i, Ayan Meclisi üyesi Abidin Rahman Bey'i, Şeyh Esat Şukayr ile bazı Arap soylularını Suriye'ye gönderdim ve kendilerine Bedevilerden oluşan bir kol ordu kurmalarını emrettim. 4. Ordu Komutanı Zeki Paşa Suriye ve Filistin'in savunulması için hazırlıklar yapma yolundaki emrimi almıştır. Mersinli Cemal Paşa kol ordusunun seferberliğini tamamlayacak ve seferin hazırlıklarını yapacaktır. Ancak Zeki Paşa kanal seferi için istekli olmadığı gibi üstelik Suriye'ye yapılacak çıkarma ihtimaline karşı yeni kuvvetler istemektedir. Gelen haberlerden Suriye'de genel bir huzursuzluk olduğu ve Arapların ayaklanma çıkartmak için çabalarını yoğunlaştırdığı anlaşılmaktadır. Sözlerinin burasında biraz duraklayan Enver Paşa çağrı amacını ortaya koydu. Bu durumda yurtseverliğinizin yeni bir delili olarak yüce kişiliğinizin 4. Ordu Komutanlığını kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Kabul buyurursanız kanal saldırısını siz hazırlayacak ve gerçekleştireceksiniz. Ayrıca Suriye'de huzuru ve iç düzeni de sağlayacaksınız. Size bu teklifi yapabilir miyim bilemiyorum. Cemal Paşa duraksamadan karşılık verdi. Yurduma daha fazla hizmet edebileceğimi düşündüğünüz her yere gitmek benim için kutsal bir görevdir. Bu nedenle teklif ettiğiniz 4. Ordu Komutanlığını memnuniyetle kabul ediyorum. Cemal Paşa'nın tutumu Enver Paşa'yı son derece memnun etmişti. Belki de imparatorlukta söz sahibi 3 kişiden biri olan Cemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrılmayı böyle tartışmasız kabul edeceğini beklemiyordu. Bu yüzden Cemal Paşa'nın ileri sürdüğü koşulları üstünde fazla durmadan benimsedi. Buna göre Cemal Paşa, yasaların ordu komutanına verdiği bütün yetkileri hiç kimseye danışmadan kullanacaktı. Ayrıca Bahriye Nazırı unvanını da koruyacaktı. Bahriye Nazırlığı görevini vekil olarak Enver Paşa yürütecek, fakat donanmada yapılacak reformlar ve düzenlemeler hakkında Cemal Paşa'nın onayını alacaktı. Cemal Paşa'nın önünde yeni ufuklar açılmıştı artık. İstanbul'da Enver Paşa'nın yanında ikinci adam olmaktan bıkmıştı. Önünde tam egemen olacağı bir Suriye vardı. Bir de Mısır Fatih olursa, Enver Paşa kuracağı Büyük Türk Hakanlığı topraklarına Mısır'ı katmayı, Cemal Paşa Mısır Fatih olmayı tasarlarken Almanlar savaştaki bir hedeflerine daha ulaşmışlardı. Mısır'a saldırmak. Hem bu saldırıyı Alman kanı yerine Türk kanı akıtarak gerçekleştireceklerdi. 18 Kasım 1914. İstanbul Boğazı'nın görkemli yalılar, beyaz evler, denize kadar inen ağaçlar da çevrili İstinye koyunda iki savaş gemisi demirlemişti. Direklerinde Türk bayrağı dalgalanan gemilerden dört uzun bacalı, ince uzun tekneli olanı Midilli'ydi. Daha uzun, daha geniş ve büyük olanı, büyük toplarının yanı başından iki kalın bacası yükseleni ise Yavuz idi. Ama gemilerin Alman olan denizcileri onların hep eski adlarını kullanıyorlardı. Breslau ve Göben. Deniz teğmeni Kari Dönitz bugün izinle karaya çıkacaklar arasındaydı. Fesini kalıplatmış, ayakkabılarını boyatmış, lacivert üniformasını ütületmiş kamerasından çıkmıştı. Breslau'nun her yanı temizleniyor, güverte bol suyla yıkanıyor, paspaslanıyordu. Kari Dönitz ayakkabılarının ıslanmaması için koridorlarda zıplaya zıplaya giderken izine çıkacak arkadaşlarından birine rastladı.
''Biz kapalı çarşıya gidiyoruz, sen de gelsene. Yoksa kamerada bira içe içe insan ayyaş olacak.''
Karl Dönitz yanıtladı.
''Peki geleyim, fakat alışveriş yapacak param yok.''
''Aldırma, biz de zaten halıcıları kızdırmaya gidiyoruz.'' Alman denizcileri en çok Türk halılarına ilgi duyuyorlardı. Almanya'ya göre çok ucuzdu. Çat pat öğrendikleri Türkçe ile pazarlık yapıyorlardı. Kimi evi için, kimi de Almanya'da yüksek fiyatla satıp kâr etmek için alıyordu. Karaya çıkanların akşam Beyoğlu meyhanelerinde buluşmaları gelenek haline gelmişti. Balık, beyaz peynir ve rakıdan hoşlanmaya başlamışlardı. Çıkış merdivenine yaklaşırken nöbetçi subayına rastladılar. Karl Dönitz ona takılmadan edemedi.
''Biz karaya çıkıyoruz. Böyle her yandan fışkıran suların arasında paspasçı gibi duracağına sen de bizimle gel. İyi bir gün geçiririz.''
Nöbetçi subayı görev başında olduğunu hatırlatmak istercesine soğuk bir tavırla
''Demek iyi bir gün geçireceksiniz.''
''Eh, niyetimiz öyle.''
''Boşuna umutlanma, izinler kaldırılacak.''
Biraz sonra geminin alarm zilleri çalmış, bütün personel görev başı yapmıştı. Dün Rus gemileri Trabzon'u bombalamışlardı. Amiral Suşon da iki gemiye Karadeniz'e açılmalarını emretmişti. Kazanlar kömürle beslenmeye, gemiler istim kaldırmaya başlamışlardı. Bacalardan yükselen koyu dumanlar İstinye koyunun üstünü kurun tabakasıyla örtmüştü. Gemiler saat 14'te vira demir ederek boğaz içinin ağzına doğru ilerlemeye koyuldular. Daha sonra Karadeniz'e çıkacaklar, elden geldiğince Rus donanmasına çatmamaya çalışarak bir iki limanı topa tutup gövde gösterisi yapacaklardı. Amiral Suşon, Osmanlı İmparatorluğunu savaşa soktuktan sonra Karadeniz'de Ruslara üstünlük sağlama iddialarından vazgeçmişti. Hükümetin İstanbul'da düzenlediği törenlerin, halkı coşturucu toplantıların sonu gelmemişti. İstanbullular bugün de Yeşilköy'deki o zamanki adı Ayastefanos'tur, Rus kilise anıtının yıkılışı şenliğine çağrılmışlardı. Cihat ilan edildiği gün bir grup yıkmak istemiş, becerememişti. Bu sağlam yapıyı asker uzmanlar dinamitleyeceklerdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Kafkaslar ve Balkanlar olmak üzere iki cephede birden olmuştu. Dipnot, 1877 yılı Cumhuriyet'ten önce kullanılan eski Rumi takvimde 1293 yılının karşılığıdır. Halkımız bu savaşa kısaca 93 Harbi demiştir. Trakya ve Doğu Anadolu'daki yaşlılar bu savaşı hala 93 Harbi olarak anarlar. Kafkas cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa Ruslara karşı başarılı savaşmalar yaptıysa da Ruslar Kars'ı alıp Erzurum'a dayanmışlardı. Balkanlarda Tuna Irmağı'nı aşan Ruslar Gazi Osman Paşa tarafından savunulan Plevne'yi kuşattılar. 5 ay dayanan Plevne sonunda teslim olmuş, hızla güneye inen Rus kuvvetleri Edirne'yi aldıktan sonra İstanbul önlerindeki Çatalca'ya kadar gelmişlerdi. Yapılan barış antlaşmasıyla Balkanlarda Bulgaristan geniş topraklar verilerek Osmanlı İmparatorluğu'na vergi veren özerk bir prenslik haline getiriliyor, Doğu Anadolu'da ise Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakılıyordu.
Gerçi Ruslar İstanbul'u alamamışlardı ama kapılarına kadar geldiklerini de dosta düşmana sürekli hatırlatmak için Yeşilköy'de yeni antlaşmanın imzalandığı yerde bir kilise anıt yapmışlardı. Görkemli yapı iki bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm küçük bir kiliseydi. Rus mimarlık özelliklerini yansıtan sembolik bir Ortodoks kilisesi. İkinci bölüm kilisenin üstüne oturtulmuş büyük bir sütundu. Savaştaki zaferlerini simgeleyen bu sütunun yerleştirdiği yere iki yandan taş merdivenlerle çıkılıyordu. Halk sütunu bağırlarına sokulmuş bir kama gibi görüyordu. Bu yara 36 yıldır kanayıp durmuştu. Rusların zafer yıl dönümlerini burada kutlamaları, uzun sakallı papazların yaptıkları törenler yaraya kabuk bağlatmamıştı bir türlü. Bu yürek yarasına neşter vurulacak, çıban kökünden kazınacaktı bugün. Halk coşku içindeydi. Hele 93 harbinin yerlerinden yurtlarından ettiği insanlar, Balkanlardan Kafkasya'dan göçüp de İstanbul'a sığınanların sevinçleri sonsuzdu. Durmaksızın bağırıyorlardı. Padişahım çok yaşa, halifemiz çok yaşa. Bir tören birliği kilise anıtının hemen önünde sıralanmıştı. Birlikteki erlerin tüfeklerinin ucundaki süngüler, subayların bellerindeki kılıçlar pırıl pırıldı. Alan bayraklarla donatılmış tam ortaya üç ayaklı dürbüne benzer bir gereç konulmuştu. Bunun sinema makinesi olduğu söyleniyordu. Halk Beyoğlu sinemalarında gösterilen sessiz filmler ile bu büyük camlı dürbün arasında ilişki kurmakta güçlük çekiyordu. Cemal Paşa'nın geldiği haberi kalabalıkta bir dalgalanma yarattı. Çığırtkanların başlatmasıyla bağırmalar yön değiştirdi. Cemal Paşa çok yaşa! Cemal Paşa çok yaşa! Cemal Paşa'nın kürsüye çıkıp yaptığı konuşma halkın heyecanını arttırmıştı. Sonra töreni izleyen subaylara gözlerini dikerek şunları söyledi. Karadeniz'de donanmamızın yaptığı harekat bazı korkakların sandığı gibi sırf Alman amiralinin Osmanlı hükümetine bir oldu bitti karşısında bırakmak için kendiliğinden yaptığı bir girişim değildir. Bu harekat özel emirle yaptırılmıştır. Alman amirali ve generalleri Osmanlı hükümetinin emrinde bir araçtan başka bir şey değildir. Cemal Paşa subaylar ve halk arasında yayılan söylentileri çürütmek amacıyla böyle konuşmak zorunluluğunu duymuştu. Yapılan birkaç heyecan verici konuşmadan sonra sıra kilise anıtın yıkılmasına geldi. Uygun yerlerine yerleştirilen dinamitler patlatıldı. Çevreyi toz duman kapladı birden. Hemen ardından dibinden kopan sütunun yana kaykıldığı ve çöken kiliseyle birlikte yıkıldığı görüldü. Şiddetli alkış seslerinden koca yapının yıkılırken çıkardığı gürültüyü kimse duyamadı. Töreni yeni kurulan Merkez Ordu Sinema Dairesi'nden yedek teğmen Fuat Uzkınay filmi almıştı. Bu film Türk sinema tarihinin ilk belgesel filmi oluyordu.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 74.